yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Emin Saraç. Emin Saraç Hoca'yla Kitap ve Sünnete Sarılmak.
Hocam, Zat-ı Ali'nizin hem ilmi hayatınız hem de aile çevreniz dolayısıyla Sami Efendi ile yakında kaybettiğiniz Musa Efendi ve özellikle Abdurrahman Hoca Efendi ile teşrik-i mesaileriniz olurdu. Onların sizi etkileyen yönleri, hususiyetleri, hatıralarıyla ilgili bir sohbet yapmayı arzu ettik. Fakat önce ilim yolculuğunuzdan şöyle bir başlasak olur mu?
1943'te İstanbul'a geldim. Babam bizi Çarşambalı Şeyh Ali Haydar Efendi'ye göndermişti.
Siz o zaman kaç yaşındaydınız?
Orası kalsın ama hafızlığımı bitirmiştim. Babamız bizi, yani 4 erkek bir kız kardeşimizi öyle karanlık bir devirde hafız yaptı ki gayreti takdire değer. Babam, dedem Nakşi tarikatından Ali Haydar Efendi'nin şeyhi, İsmet Efendi'nin Erbağ'daki hulefasından Bahrullah Efendi'ye müntesiplerdi. Dedem müderrislerdendi. Dedemin vefatı da ayrı bir hengamedir. Onunla ilgili de bir iki şey söyleyeyim. Menemen hadisesi sırasında Türkiye'nin neresinde meşayihten bir zat varsa hapse atılmıştır. Müretteb bir hadise olduğu için bütün din adamları tehdit edilmiştir. Ah, çok hazin hikayedir o tarafı. Babam da dedem de Menemen hadisesinde suçlanan zatları tanımadıkları, ilgileri olmadığı halde yine de 6'şar ay hüküm giymişlerdi. Hakimin sonradan ifade ettiğine göre bu hüküm onların Çorum'daki İstiklal Mahkemesi'ne gitmelerine engel olmuş. Dedem o üzüntüyle hapisten çıktıktan 3 ay sonra vefat etti. Bizim evimiz tam bir Kur'an medresesiydi. Babam teheccüde kalkmanın bereketiyle soğuk kış gecelerinde dahi bütün aile efradını kaldırır, hepimize şefkatle davranır. O teheccüdünü kılarken biz abdestlerimizi alırız, sonra ders başlardı. Yazları evimizin arkasındaki bahçede Kur'an okuruz. Ortalık aydınlanırken bizim de gönlümüz aydınlanırdı. Seher vakitlerinden güneş doğuncaya kadar bütün aile Kur'an'la meşgul olurdu. Bir takım maddi sıkıntılar içinde yaşıyorduk. Fakat huzurluyduk. İstanbul'da bizleri bazen Ali Haydar Efendi, bazen de Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi okuturdu. Ömer Efendi de Kelami Dergahı müntesiplerindendi. Hatta 1944 veya 45 senelerinde Sami Efendi'yi onun evinde görmüştüm. Zayıfça, vakur, güzel simalı, siyah sakallı bir zattı. Adetleri üzere koltuğa hep diz üstü otururlardı. Ömer Efendi gayet celalli, Hazreti Ömer meşrepli bir zat olmasına rağmen Sami Efendi'ye gayet müeddebane bir şekilde davranırdı. Halbuki Ömer Efendi oldukça yaşlı, Sami Efendi ona göre genç bir kimseydi. Ali Haydar Efendi ile Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi gibi zatlardan da ders okumaya devam ediyordu.
Derslerinizi camide mi okuyordunuz efendim?
Fatih Camii'nde de, evlerde de okuyorduk. Fakat hepsi gizlice oluyordu. Aşikar olarak okumamız ne mümkün? Bir müddette Silistreli Süleyman Efendi'den okudum. Onu hayırla yad etmek lazım. Çünkü mürtedlere karşı çok gayzı vardı. Gayreti diniyesine şehadet ederiz.
Bu tedrisat ne kadar devam etti hocam?
8 sene devam etti. Ali Haydar Efendi'nin teşvikiyle Mısır'a gidinceye kadar. Kendisi şifayı, şerifin zevkini bana aşılayan insandır. Ondan şerhi akaid, usulü fıkıh, mirat okudum. Meclisi dersten ibaretti. her an istifade edilirdi. Müstesna bir insandı. Size Ali Haydar Efendi'nin nasıl çalışkan bir insan olduğunu göstermek istiyorum. Şifa-i Şerif'i okurken gözlerinden yaşlar nasıl süzülürdü bir görseniz, hem ders mütalası hem de maneviyat dersleriyle meczedilmişti. Sami Efendi Hazretleri kendisini ziyarete çarşambaya geldikleri zaman ne kadar sevinçle karşılardı. İhtiram, muhabbet o kadar olurdu. Oturacağı yerleri düzeltir, hazırlanırdı. Kayınpederime de söylemiş, ayrıca vasiyet etmiştir. Vefatımdan sonra evlatlarımı Sami Efendi'ye teslim edin diye. Cenaze namazını da Sami Efendi kıldırmıştır. Mısır'a gittiğimiz zaman Mustafa Sabri Efendi, Zahidül Kevseri, İhsan Efendi hayattaydılar. Rabbimiz nasip etti. İstanbul'daki güzel bir muhitten Mısır'daki güzel bir muhite intikal ettirdi. Eser'in lisesini okuduktan sonra Şeriat Fakültesini bitirdim. Kadılık Master'ının bir senesini okuduktan sonra Abdülnasır'ın zulmüyle bırakmak zorunda kaldık. Gittiğimiz zaman Bağdat Oteli'nin 7-8. Katlarını Kral Faruk bizlere tahsis etmişti. Abdülnasır gelince çıkartıldık. Biraderim Osman da Mısır'da yanımdaydı. Sonra Süleyman Demirel'in ısrarıyla siyasete atıldı, milletvekili filan oldu ama yazık oldu. Şimdi vefat etti. Allah öbür tarafta yardımcısı olsun.
Mısır'da sizin yetişmenize katkısı olan hoca efendilerden bahsetseniz.
Zahidül Kevseri hocamızın izniyle cuma günleri gider kendisinden ders okurdum. Vefatından 20 gün evvel bana icazet verdi ki, benim için Eser diplomasından daha kıymetlidir. Çünkü Zahidül Kevseri Fatih Silsile-i İlmiyesine müntesiptir. Düzcelidir ve Fatih dersi amlarındandır. Mustafa Sabri Efendi'nin meclislerinden de ilimlerinden de istifade ettik. Mısır'da 9 sene kaldık. Yaşadığımız bir ilim hicretiydi. Bu müddet zarfında İstanbul'a hiç gelmedik. Çünkü gelseydik dönemeyecektik. Şeriat Fakültesine başladığım 1954 yılında Mısır'a gittikten 4 yıl sonra İstanbul'dan bir mektup aldım. Ali Haydar Efendi'nin huzurunda ittifakla Yekta Efendi'nin kerimesini bize Ali Haydar Efendi'nin torununu da biraderim Osman'a uygun görmüşler. Şahsen bu mektuba üzüldüm çünkü ilmi yönden önümde daha kat edeceğim uzun bir mesafe vardı. Niye önümüze bunu çıkarttılar diye bir müddet cevap bile veremedim.
Orada geçiminizi nasıl temin ediyordunuz efendim?
İlk gittiğimiz zaman oradaki Türk vakıflarının tahsis ettiği burslarla ihtiyacımızı karşılıyorduk. Eştadımızın hayır eli orada da imdadımıza yetişti. Sonra General Abdülnasır bütün vakıfları kaldırdı. Bizlere çok cüzi burslar bağladı ama onunla da geçinme imkanı yoktu. Mısır'a ailemizden para gelmesi de çok uzun zaman alıyordu. Bir hayli sıkıntılar çekildi. Oradaki unutmadığım tatlı hatıralarımızdan birisi de yokluk sebebiyle sık sık oruç tutmak mecburiyetinde kalışımızdır. Ama hamdü senalar olsun ki bir defa bile tahsilimi yarıda bırakmayı düşünmedim. Allah Teala bir azimet lütfetti. İstanbul'a geldikten bir müddet sonra düğünümüz oldu. Düğünümüzde çok muhterem zevaat mevcuttu. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi, Hulefai Esadiye'den Sarıyerli Hacı Nuri ve Muhyiddin Efendiler, Topbaş ailesi varlardı. Şu anda Fatih Meydanı'ndaki Fatih heykelinin olduğu yerde kayınpederimin büyük bir evi vardı. Düğün oranın bahçesinde yapılmıştı.
Ali Yekta Efendi'yi Mısır'a gitmeden önce tanır mıydınız?
Daima Ali Haydar Efendi'ye geldiği için tanırdım. Ali Haydar Efendi, Yekta Efendi'ye sağ gözüm derdi. Kayınpederim Ali Yekta Efendi, İstanbul Müftü muaviniydi. Esat Erbili Hazretleri'nin icazetli hulefasındandı. Bizim bundan haberimiz olmadığı gibi zevcesinin de haberi yoktu. Bir gün kitaplarını karıştırırken bu icazetini gördüm. Kendisine sordum, bana o vazifenin sahibi Sami Efendi'dir. İcazet o kitabın içinde öylece kalsın dedi. Türkiye'ye döndükten 6 gün sonra İsmail Ağa Camii'ndeki cuma namazının akabinde Ali Rıza Saman yanıma geldi ve yandaki şahsa ''İşte aradığım genç budur, Eser mezunudur.'' diyerek bize anlattı. Meğer İmam Hatip Mektebi'nin banisi meşhur Celal Hoca'ymış. Etrafına ''Ben artık Medine'ye gitmek istiyorum, yerime birisini bulun.'' diyormuş. Bana ''Yarın İmam Hatip Mektebi'ne gelebilir misin?'' dediler. O zaman cumartesi günleri de tedrisat vardı. Gidince Celal Hoca kendisine Hasan el-Benna'nın damadı Said Ramazan Bey'den gelmiş bir mektup çıkardı ve okumamı istedi. Okuduk. Sohbet edip ayrıldık. Ertesi gün Celal Hoca'nın sınıflarını bize verdiler. Bu gönlüme büyük bir teselli oldu. 60 ihtilaline kadar 3 yıl muallimlik yaptık. Askerliği ikmal ettikten sonra bizi Ankara Evkaf Müdürlüğü'nde bir imtihana tabi tuttular. Arapça ve Osmanlıcayı rahat okuyacak kimseye ihtiyaçları varmış. Herhalde nerede ne var tespit edip daha çabuk yok etmek için. Birkaç saat içerisinde Evkaf Müdürlüğü'ne tayinimizi çıkarttılar. Fakat ben burada çalışmaktan müteessir olmaya başladım. O kadar ağrıma gidiyordu ki ağlıyordum. Babam bize karanlık gecelerde Kur'an-ı Kerim okuttu. Şu kadar senedir gurbetlerde tahsil yaptım ki hepsi dine hizmet etmem içindi. Şimdi bu mahzenlerde haramilere malzeme hazırlamak için mi çalışacağım şeklinde düşüncelerle muzdarip oluyordum. Hacı Bayram Camii'nde bir öğle namazında Mehmet Akif Aydın Bey'in babası hemşehrimiz Bedrettin Beylerle karşılaştık. Bana ''Biz hacca gidiyoruz, hadi seni de götürelim.'' dediler. Birden kararımı verdim, hacca gidecektim. İşimi de bırakacaktım. Muameleleri başlattık. Diyanetteki arkadaşlar bana ''Biz müşavere kurulunda 500 lira maaşla çalışıyoruz, sen 900 lira alıyorsun.'' tarzındaki sözlerle beni vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Bu minval üzere belki bir saat mücadele ettik. Sonunda işlerinden söze karışmayan birisi dedi ki, ''Arkadaşlar, haç kapısı bir tanedir, rızık kapısı bin tanedir. Kardeşimiz gönlünü hacca hazırlamış, bırakınız.'' Bu söz bana o kadar tatlı geldi ki, Evkaf'taki işi öylece bırakıp yola çıktık. Yol boyunca Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta hep dilimde şu dua vardı. ''Ya Rabbi, hükümet tasallutundan uzak, ulûm-u şer'iyyeye hizmet etmek kapısını bana fetheyle.'' Elhamdülillah o haç başka bir haç oldu. Döndükten hemen sonra İlim Yayma Cemiyeti'nin Yüksek İslam Enstitüsü talebeleri için ilk defa açtıkları yaz kursunda Ahmet Davutoğlu Hoca ile birlikte tedrise başladık. Sonra İlim Yayma Cemiyeti'nde İsmail Niyazi Bey, Numa Kurtulmuş'un babası, bana bu tedrisi devamlı yapmamı teklif etti. Ve o günden bugüne kadar hayatım ilim tedrisiyle geçti elhamdülillah. Allah Teala o yönden kapımızı açtı. Fatih medreseleri Ulûm-u Diniye merkeziydi. Fatih'e kadar dayanan köklü bir geleneği vardı. Biz o derin alimlerin, güzel insanların sonuncularına yetişebildik. Şimdi o hocalarımın vazifelerini uhdeme tayin edilmiş birisi olarak görüyorum. Yalnız başına olsam da ilim halkasını kurup tedrise devam ediyorum.
Her gün ders okutuyor musunuz efendim?
Haftada 7 gün dersim var. Bazı günler sabah ve akşam, bazı günlerde sadece sabahları okuyoruz. Perşembe günleri halk günü, herkese açık ders yapıyoruz.
Hangi dersleri okutuyorsunuz hocam?
Tefsir, hadis, fıkıh, usul, bu 4 ders bizim ana derslerimiz. Hadiste Meram'dan başlayıp Taç, Sünen-i Ebi Davud, Sünen-i Tirmiyesi, Sahih-i Müslim, İbn-i Mace, Muvatta'yı Arapça metinlerinden talebelerimle okumak suretiyle bitirdik. Şimdi Nesih'teyiz. Ayrıca 12 ciltlik Buhari'yi kelime kelime 4 meraci ile okumak suretiyle bitirdik. Şifa-i Şerif'i bitirir tekrar başlarız. Şimdi 7. defa okuyoruz. Tefsirden Celaleyn, tefsiri İbn Kesir, fıkıhtan Kuduri, İhtiyar, Hidaye, Ahkamul Hadis hep okunmuştur. Allah'a şükürler olsun.
Sizin ders halkanızdan bir talebeniz, ilim tedrisinden aldığım zevki başka hiçbir şeyden almıyorum, diyordu hocam.
Elhamdülillah, Allah kabul etsin. Tabii bu bir aşk işi.
Kaybettiğimiz Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile hukukunuzun olduğunu biliyoruz. Bize ondan bahseder misiniz?
Abdurrahman Efendi'yi 1950'ye kadar Beyazıt Camii'nde herkes gibi hayranlıkla dinlerdik. Ara sıra görüştüğümüz olurdu ama aramızda yaş farkı vardı. 1954 yılında oğlu Adnan'ı ilim tahsili için Mısır'a getirdiği zaman samimiyetimiz oluştu. Mısır'da kendisini oranın meşhur huffazıyla görüştürdüm. Abdurrahman Hoca Efendi ile 20'ye yakın kez hacca birlikte gittik. Yol boyunca Hoca Efendi'nin hususiyetlerini, meziyetlerini çok yakından tanıma fırsatı buldum. Bir kere gönlü Kur'an-ı Kerim'e ihtiramla dolu bir kişiydi. Bütün gününü Kur'an-ı Kerim'le geçirirdi. Harim-i Şerif'teki hal ve hareketleri hep edep üzereydi. Bu konuda çok hassastı. Arafat'tan dönüşlerimiz hep yürüyerek olurdu. Önceleri Harem-i Şerif'te namazdan önce özellikle Mısır'dan gelen hafızlara Kur'an-ı Kerim okutturulurdu. Şimdilerde bu geleneği kaldırdılar. Mustafa İsmail, Huseri, Abdusamed gibi hafızlar umumi mikrofondan bütün hüccaca Kur'an ziyafeti verirlerdi. Türkiye'den ileri gelen birkaç kişi Hoca Efendi'nin de okuması için krala müracaatta bulunmak istemişler ama o kesinlikle buna müsaade etmeyeceğini ve biz buraya arzu hal etmeye geldik, arzu endam etmeye gelmedik diyerek bu yöndeki tüm ısrarları geri çevirmişti. Ehlül Kur'an olan kimse Allah'ın has kullarıdır. Hadisi şerifi her hatırıma geldiğinde Abdurrahman Efendi gözümün önüne gelir. Çünkü bu hadisi şerif Hoca Efendi'nin haline son derece mutabıktır. Abdurrahman Efendi'nin haçta gösterdiği tevazularından bir diğerine değinmeden geçemeyeceğim. Hoca Efendi Hicaz'a gitti mi kendisini tamamen siliyordu. Orada hep sıradan, sade bir kul olmak isterdi. Bir gün meşhur zenginlerden İbrahim Şakir Bey'in ziyafetine davet edilmiştik. Bana, "Emin Efendi, siz davete icabet ediniz, ben gelemeyeceğim," dedi. "Hayırdır efendim, neden gelemeyeceksiniz?" deyince, oraya gidince kendisine haddinden fazla ilgi alaka göstereceğini, bundan da rahatsız olacağını söylemişti. Yine bir gün dışarıda kalacağını söyledi. "Nereye gideceksiniz efendim?" diye sorunca, "Kendimi biraz hesaba çekeceğim, bu geceyi kademeyi saadette geçireceğim," dedi. Nitekim dediğini yaptı ve o geceyi dışarıda geçirdi. Ertesi gün baktım biraz üşütmüş. Ben de kendisine, "Hoca efendi keşke bu azimeti yapmasaydınız da bu rahatsızlığa yakalanmasaydınız," dedim. O da, "Hangisinde hayır olduğunu biliyor musunuz?" diye karşılık vermişti. Hoca efendinin oralardaki hususiyetlerinden bir başkası da Mekke'den Medine'ye gidişlerinde hep taksiyi tercih etmeleriydi. Taksiye binildiği zaman şoförler radyoyu açmak isterler. Hoca efendi de "Biraz Kur'an-ı Kerim okuyalım da radyoyu öyle açarsınız," der ve okumaya başlardı. Aşkla okudukça şoför de memnun kalır. "Şeyh ente takra'u cemil, ikra, ikra, şeyh efendi güzel okuyorsun, devam et," derdi. Hoca efendi belli etmezdi ama gözü yaşlı bir saattı. Medine'de kaldığımız süre boyunca gizli gizli çok yaş dökerdi. Nedenli ince düşünceli bir yapıya sahip olduğunu vurgulamak için bir başka hususiyetini daha arz etmek isterim. Hoca efendi de, bendeniz de, hacca vekil olarak giderdik. Hac için kendisine tahsil edilen paraların tamamını bu paralar buralarda harcanmak için tahsis edilmiştir diyerek kullanırdı. Malumunuz hac vazifesi yerine getirildikten sonra umre yapılır. Umre yapacağımız zaman hac için alınan ihramı çıkartır, Harem-i Şerif'in etrafındaki fakirlere verir, ondan sonra şimdiki amel kendimiz için der ve kendi parasıyla yeni bir ihram alır, umreyi de onunla yapardı. Hoca Efendi dünyaya rağbet etmeyen çok zahit bir kimseydi. Her kim Kur'an-ı Kerim ehli olup da kendisini herkesten müstani saymazsa o kimse Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmemiş olur mealindeki hadise uygun hareket ederdi. Hiçbir zaman kimseye zengin diye iltifat etmemiştir. Hoca Efendi kifafı nefsle yaşamıştır. Parasının ancak geçinecek kadarını tutar, gerisini hep infakta kullanırdı. Kendisi anlatırdı. Esat Efendi bizzat Hoca Efendi'ye la talebe vela redde vela iddihare, yani istemek yok, geleni reddetmek yok, para yığmak da yok diye nasihatte bulunmuş. Hoca Efendi de ömrü boyunca bu nasihatı unutmamış ve aynıyla tatbik etmiştir. Bundan 5-6 sene önceydi. Merhum Musa Topbaş üstadımız, adeti olduğu üzere her mevlid kandilinde bendenize bir tanesi fakire, diğeri Abdurrahman Efendi'ye ulaştırılmak üzere iki zarf gönderirdi. Ben de bu emaneti Hoca Efendi'ye münasip bir ortamda iletirdim. Hoca Efendi zarfın içine hiç bakmaz, öylece cebine koyardı. Bir keresinde üstadımızdan gelen zarfı baş başa kaldığımız bir zamanda kendilerine takdim ettim. Bu sefer zarfı şöyle bir açıp kapattıktan sonra Subhanallah, Subhanallah diye hayretini dile getirerek dün 3 aylığımı almıştım. Eczaneye manavı olan borçlarımı ödedim. Fakat bakkalı olan borcumu ödeyemedim. Param yetişmemişti. Bu yüzden çok daralmıştım. Fakat bugün bu zarf imdadımıza yetişti. İşte bu ehlullahın amelidir. Onların halleri böyledir. Allah onlara kullarının sıkıntılarını ilham eder, dedi. Menemen hadisesini hiç unutamazdı. Hemen her fırsatta öfkesine de hakim olamayarak etrafında bulunanlara anlatırdı. Bu devirlerde o denli sıkıntı çekmişti ki 30 sene hüküm verseler bana müjde gelecekti, derdi. Fakat bir sene hüküm vermişlerdi. Bu bir senelik mahkumiyetinin bir kısmını Manisa'da, bir kısmını da Adapazarı'nda çekmiştir. Manisa'daki hapishane arkadaşlarından birisi de Şerafettin Efendi'ydi. Kendisi Nakşi olup Yalova esrafından bir zatmış. O da Menemen hadisesi yüzünden içeri alınan yüzlerce din adamından birisiydi. Malumunuz Menemen hadisesi sonrası ülke genelinde yapılan tutuklamalar neticesinde 500 tane hoca efendi hapse atılmıştı. Bunlardan 32 kişi idam edilmiştir. Hatta idam edilenler arasında baba oğul da bulunuyordu. Tutukluluk süresince ayrı ayrı tutulan baba oğuldan, oğul idam edileceği zaman yürümekten aciz yaşlı baba sürüklene sürüklene götürülmüş ve oğlunun idam edilişi seyrettirilmiştir. Abdurrahman Efendi bu hadiseyi sürekli anlatırdı. Esat Efendi'yi çok hürmetle anardı. Şeyhim, efendim gibi içten ifadelerle muhabbetini sıklıkla ishar ederdi. Şu beyti sürekli söylerdi. Ne yerden kar bağrı gam göçer olsa konar bende, bela rahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben. Arkasından da ben esnafın yetimiyim, yetimiyim derdi. Abdurrahman Efendi gibi ilim irfan sahibi insanlar gerçekten kolay yetişmiyor. Onların nasıl yetiştiklerini anlatmakta insan zorluk çekiyor. Başta da söylediğim gibi Hoca Efendi gönlü kırık yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'e hizmet babında yetiştirdiği talebeleri de şahittir. Son nefesine kadar hizmete gayret etmiştir. Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yapardı. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur. Bu yüzden ehli iman ve ehli irfan olarak ahirete göçmüştür. Bu makamlara ulaşmak kolay olmuyor. Maddeten ve manen büyük fedakarlıklar gerekiyor.
Abdurrahman Efendi'nin Esat Efendi ile hukukunun nasıl oluştuğunu biliyor musunuz hocam?
Esat Efendi'nin Adapazarı ve Hendek'te bir hayli ihvanı bulunuyordu. O yüzden kendileri sıklıkla buralara gelip giderdi. Bu esnada hukukları oluşmuş. Vefatından öncesi son iki senesinde Abdurrahman Efendi Ramazan'da teravih namazlarını kıldırmış. Son derece enteresandır. Menemen hadisesinden sonra sen Esat Efendi'ye teravih namazını kıldıran kişisin, dolayısıyla onunla bir ilgin vardır gerekçesiyle Abdurrahman Efendi'yi de mahkum etmişler. 8 sene devlet memurluğundan mahrum bırakılmış, uzun sürede takip altında bulundurulmuş. Bu dönemde geçimini mukabelelerle sağlanmış. Abdurrahman Efendi'nin Fehim adında bir hocası varmış. Kendisi İstanbul Selimiye Camii'nin imamlığında bulunmuş. 35-40 sene kadar imamlık yapmış. Esat Efendi bir gün Abdurrahman Hoca'ya Kur'an tahsilini kimden aldığını sormuş. Fehim Efendi'den deyince Esat Efendi bir hayli şaşırmış ve Fehim Efendi ehli Kur'an'mış ama bize infakta bulunmamış diyerek sitemini ifade etmiş. Esat Efendi Kelami dergahı kapanınca bir müddet Erenköy'deki Rıza Paşa konağında kalmış. Yerleşmeden evvel konak bir tamirattan geçmiş. Abdurrahman Efendi de bu tamirat işinde bizzat çalışmış. Bu çalışmalar esnasında bir gün Esat Efendi konağa gelmiş. Güneşli bir havaymış. Abdurrahman Efendi ve diğer orada çalışanlarla bir müddet sohbet etmiş. Gerek çalışma ve gerekse güneşin bizzat onların üzerine vurması sebebiyle Abdurrahman Efendi'nin alnında şıpır şıpır ter akıyormuş. Hoca Efendi alnındaki teri eliyle silmeye çalışınca terinin çok güzel koktuğunun farkına varmış. Bu koku birkaç sene boyunca hiç gitmemiş. Bunu Muhiddin Efendi'ye söyleyince ona nisbetil manevi kokusu derler. O koku efendinin kokusudur demiş. Bunu Muhiddin Efendi'ye anlattıktan sonra o kokuyu bir daha duymadığını anlatırdı. Kendileri üstadımız Musa Efendi'nin de katıldığı talebesi Mehmet Çevik Bey'in cenazesinde her insan dünyaya masum gelir ama masum gitmek o kadar kolay değildir. Ben nacizane kendi şehadetimi ve kanaatimi söylüyorum. Mehmet Çevik Hoca masum gelmiş, masum göçmüştür demişti. Ben de şimdi gerçi bizim şehadetimiz bir şey ifade etmez ama gerçekten de Abdurrahman Efendi bu dünyaya masum geldiği gibi masum, fazilet ve kemal sahibi olarak ahirete göçmüştür. Allah Teala ona da Musa Efendimiz'e de gani gani rahmet eylesin. Yerlerini boş bırakmasın. Abdurrahman Efendi gerçekten de derdini, kederini gizleyen, kimselere sıkıntısını anlatmayan son derece ketum bir şahsiyetti. Bu hususiyetini hocayla birlikte nakledildikten 3 ay sonra Menderes'in kabrini ziyaret ettiğimiz bir sırada anlattığı bir hadiseden sonra bir kez daha anladım. Adnan Menderes başvekil olduktan sonra şimdi ismini hatırlayamayacağım Emniyet Genel Müdürünü Abdurrahman Efendi'ye göndermiş. Emniyet Müdürü Adnan Menderes Bey'in selamlarını, hürmetlerine getirdiğini, kendisinin Hoca Efendi ile bizzat görüşmeyi çok arzu ettiğini, ancak ülkenin içinde bulunduğu nazik ortam nedeniyle bunun şimdilik mümkün olmadığını belirtmiş. Başvekil ayrıca Hoca Efendi'den kendisi ve ülkemiz için Yüce Mihrab'tan dua etmesini istemiş. Ardından da Emniyet Müdürü Hoca Efendi'ye bir zarf takdim ederek, ''Başvekilimiz bunu kabul etmenizi istirham ediyor.'' demiş. Hoca Efendi zarfı açıp bir bakmış tam 500 lira. O zaman için çok kıymetli bir miktar. Bu paranın aylarca yettiğini söylerdi. O kadar uzun süre beraber olmamıza rağmen Hoca Efendi bu hadiseyi bizlere anlatmamıştı. Bu arada annen Menderes Bey Hoca Efendi'ye önemli bir mesaj daha göndermiş. Ezanın aslında rücu ettirilmesinden dolayı halkın büyük teveccüh gösterdiğini, oysa daha Kabe-i Muazzama'dan düşürülen yüzlerce taştan bir tanecini yerine koyabildik, daha çok işimiz var tarzında sözleri de iletilmiş. Hoca Efendi bu tanımlamayı hatırlatıp, bunu düşünmek bir mümin işidir deyip, Adnan Bey'in bu konudaki hassasiyetinden duyduğu memnuniyetini ifade ederdi.
Musa Efendi ile hukukunuz ne zaman başladı efendim?
Mısır'da okuduğumuz sıralarda Musa Efendi'nin babası Nuri Bey ve Hulusi Bey hacca Mısır üzerinden giderlerdi. Mısır'a geldikleri zaman Türk öğrencilerin kaldığı yurdu ziyaret ederler, onlara maddi yardımlarda bulunurlardı. Nuri ve Hulusi Bey bizim de odalarımıza gelir, hal ve hatırlarımızı sorar, hediyelerini bırakırlardı. İşte Topbaş ailesiyle o günlerde başlayan hukukumuz Türkiye'ye dönünce de devam etti. Türkiye'ye dönünce bir de baktım ki kayınpederimin de dostları, onu da sıklıkla ziyaret ediyorlardı. Bizim evi birçok kez ziyaret etmişlerdir. Sami Efendi Hazretleri de kayınpederimizi ziyaret ederlerdi. Burada Sami Efendi'nin hususiyetleri hakkında da birkaç şey söylemek isterim. Sami Efendi son derece tevazu sahibiydi. Arafat'taki vazifemizi tamamladıktan sonra Sami Efendi Hazretleri'nin bulunduğu çadırı ziyarete gitmiştik. Çadırına girdiğimizde Musa Efendimiz orada bulunan misafirlere şerbet dağıtıyordu. Sami Efendi bizim geldiğimizi görünce fakiri yanına çağırdı ve "Geçenlerde haçla ilgili bir meseleyi sordular ama halledemedik. Ne iyi oldu geldiğiniz. Allah gönderdi sizi." deyip merak ettikleri meseleyi sordular. Benim yanımda da bir haç rehberi kitabı vardı. Açıp baktık ve meseleyle ilgili detaylı bir malumat edindik. Sonra "Elhamdülillah, sıkıntımızı giderdiniz." diyerek teşekkür ettiler. Bakınız, bu mübarek insan o kadar insan içinde dini bir meseleyi sormaktan ve tavsiye edilmesinden çekinmiyor. Bunu yapabilmek bugün herkes için o kadar kolay değil. Etrafımız her şeyi ben bilirim diyenlerle dolu. Bu tavır kendilerinin ne denli tevazu, ne denli gösterişten uzak ve alçak gönüllü olduklarının bir başka göstergesidir. Sami Efendi Hazretlerinin ne denli tevazu ve kemal sahibi olduklarına dikkat çekmek için kendileriyle ilgili bir başka hatıramı anlatmak isterim. Yine bir umre seyahati öncesiydi. Hem izin hem dualarını almak maksadıyla kendilerini ziyarete gitmiştim. Devlethanelerine gittiğimde ikinci katta bulunuyorlardı. Fakirin umreye gitmek için istizan etmeye geldiği haberini kendilerine ulaştırdılar. Bir müddet sonra mübarek Musa Efendimiz de merdivenlerden inerek geldiler. Hemen yanlarına koşup öpmek için ellerine uzandım. Mübarek narin yapılı oldukları için mümkün mertebe ellerini incitmemek için hafifçe tutmuştum. Fakat kendileri benim elimi kuvvetle tuttu ve öpmeye çalıştılar. Umreye giden birisi olmam hasebiyle fakire hürmet göstermeye çalışmışlardı.
Hocam, milletimizi derinden etkileyen büyük bir felaket yaşadık. Marmara depremi. Bu hususta da bir şeyler söylemek ister misiniz?
Evet, gerçekten herkesi derinden etkileyen bir afatla karşılaştık. Benim kanaatime göre bu bir musibettir. Masiyetimizin cezasıdır. Musa Aleyhisselam, içimizdeki sefillerin yüzünden bizi helak etme diyor. Bu son felakette üç afat var. Ateş, gark ve harap. Üç musibet birden aynı noktada toplandı. Neydi bu? Nasıl izah edeceksiniz bunu? Son derece muhkem binalar bile yerle bir oldu. Söyle Habibim, o size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi birbirinize katıp bazınızın hıncını bazınıza tattırmaya güçlü olandır. Biz 20 senedir birbirimizi katlediyoruz. 80 öncesi sağcı solcu kavgası vardı, şimdi başka kavgalar. Asırlar boyu kardeş kardeş yaşayan bizlere ne oldu da birbirimize girdik? İşte bu musibettir. Bir masiyetin cezasıdır. Din kardeşliğini bırakacaksın da ondan sonra rahat edeceksin. Bu mümkün değildir. Bu dönemlerde Resulullah Efendimizin siretini çok okumalıyız. Ashab-ı kiramın müşrikler karşısındaki sabr-ü sebatından dersler almalıyız. Din kardeşliğimizi yeniden ihya edip istikametlerimizi düzeltmeliyiz. Yeniden mümin olmaya, İslamiyetimizi ihyaya mecburuz.
Yeniden mümin olmak için neler tavsiye edersiniz?
Bir kimse bildikleriyle amel ederse, Allah Teala bilmediklerinin önünü açar buyuruyor Peygamberimiz. Öncelikle bildiklerimizle hakkıyla amel etmeliyiz. Yine Peygamberimiz, size iki şey bırakıyorum. Bunlara yapıştığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz, sapmazsınız. O iki şey sünnetim ve kitabullah'tır diyor. Kitabımıza ve Peygamberimizin sünnetine sarılacağız. Fasık ve facirlerin muhabbetiyle, onların sözleriyle yolumuzu şaşırmayacağız. Ayet-i kerimede Allah Teala, ''Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun.'' buyuruyor. Allah Teala bu ayette iman edenleri takvaya çağırıyor. Namazlarımıza dikkat etmeliyiz. Kur'an tilaveti başta olmak üzere zikrullah'a çokça devam etmeliyiz. 3 tane zikir faslı vardır. Kur'an, evrat ve dua. Bunlara dikkat etmeliyiz. Tabii sadece bunlar kafi değil. Aynı zamanda sadık kimselerle beraber olmaya azami gayret edeceğiz. Bunları yerine getiren kimse Allah'ın izniyle selamete çıkmış olur.
Efendim, değerli vakitlerinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Emin Saraç.